Ayrım 35.
Babasının çiftliğinden gelen paraları müşterek bahislere yatırmış ve doktora tezini Times Irmağı'nın kıyısında gezinirken rastladığı ve bazı fikirleri yüzünden üniversite bünyesinden uzaklaştırılmış eski bir asistana yazdırmıştır ki, bunu da nereden öğrendiklerine gelince Ankara'daki bir arkadaşına birader, İngiltere'de manav ve kasapların grevi olduğu sırada ben Piccadilly Circus'ta MHT sendikasının merkezine gidiyordum demesi üzerine arkadaşının dayanamayıp sen ne biçim sosyoloji doktorası yapmışsın, grevle boykotu karıştırıyorsun demesi üzerine Serhat'ın bozulmasının bazı çevrelerce duyulması, zaten Serhat'ın akıl dengesinin yerinde olmadığı, yurda dönüşünde Fransa'dan geçerken uğradığı ve bizimkilerin devam ettiği bir kahvede tanıştığı bir ruh doktoruna dertlerini anlattığı ve bir süre onun tarafından tedavi edildiği ve bu doktor da bir gece sarhoş olunca Serhat'la aralarındaki bir kadın meselesi yüzünden kavgalı olduğu için bırak o manyak budalayı diyerek yukarıdaki olayı anlattığı ortaya çıkınca dedikodular almış yürümüş ve hatta bazı tarafsız arkadaşlarının bir ruh doktoru olarak hastasının sırlarını koruması gerektiğini hatırlatmaları bile doktorun söylentileri yaymasını engelleyememiş. Ayrıca bu tarafsız arkadaşların da siyasi bir dernek meselesi yüzünden doktora kırgın oldukları söylenir. Üstelik doktor sabık doçentin eski iktidar çevrelerine yakınlığını herkese anlatmış ve nedense olay daha fazla büyümemiş. Çünkü doktor o sıralarda doçentin ayrılmak üzere olduğu karısıyla evlenmeyi düşünüyormuş. Resimde ön sırada çömelmiş bir durumda görünen ve gülümseyen Tuncay da çalıştığı gazeteden bu gazetede Serhat'ın imzasız makaleleri yayımlanıyordu. Çıkarılınca Serhat'ın parasıyla bir tiyatro dergisi yayımlamış ve derginin işleri kötü gitmeye başlayınca aslında derginin yazıhanesinde Ankara'da çıkan siyasi bir derginin muhabirliğini yaptığı anlaşılmışsa da bu söylentiyi de doktorun çıkardığını öğrenen Tuncay Serhat'a bu sözlere inanmamasını, doktorun Serhat hakkında da dedikodu yaptığını söyleyince Serhat bu duruma içerleyerek meyhanelerde içmeyi karısının en yakın arkadaşı tarafından nasıl baştan çıkarıldığını önüne geleni anlatmaya başlamış. Ağlayarak konuşuyormuş. Ona Tuncay'a dikkat etmesini, bu delikanlıya parasını kaptırdığını hatırlatarak uyarmışlar. Serhat'ı uyaranların bunda bir çıkarları olmadığı sabit olmakla birlikte Tuncay'ın da 6 ay emek verdiği dergiden bir kuruş bile almadığı da aynı çevrelerce bilindiği gibi Tuncay da küçük burjuva rantiyelerin kalem sahiplerinin emeklerini içe saydıklarını, ayrıca gazetede çalışırken Serhat'ın makalelerini kimsenin okumadığını bildiği halde hatır için bastığını, bu yüzden işinden olduğunu söylemekten çekinmiyormuş. Ve bu sözlerin bazı çevrelerce duyulması üzerine kimse artık ne söyleyeceğini, kime hak vereceğini bilememiş. Ve bir kısım arkadaşları Tuncay'ın haklı olduğunu, Tuncay olmasaydı derginin bu kadar da yürüyemeyeceğini, Serhat'ın kuru kuru övünmekten başka bir işe yaramadığını ileri sürerek, İngiltere'de yaptığı kuşkulu bir tahsilin de tartışma götüreceğini, kimsenin bilmediği sendikaların baş harflerini sıralamakta toplumculuk yaptığını sanan bu kocaman adamdan hoşlanan yoktu. Tuncay'ın haklı olduğunu kabul ediyorlardı. Başkaları da derginin kapandığı gün Tuncay'ın hemen yandaki odayı kiraladığını ve derginin eşyalarını aynı gün oraya taşıdığını, Serhat'ın değeri yok ama hiç olmazsa bir haber verseydi dediği iki masayla bir kitap rafını götürdüğü sırada dergiye gelen ve derginin ilk çıktığı zaman başlığını ve bazı klişelerini hazırlamış olan ressam Turgay'ın da yaptığı işe karşılık masa lambasını istediğini ve bu nedenle Tuncay'la aralarında kavga çıktığını, sonunda Turgay'ın lambayı almakla birlikte bu arada ampulün kırıldığını anlatarak bir bakıma Tuncay'ın açık gözlük etmekle birlikte gene de çalışkan bir çocuk olduğunu, her zaman emeğinin boşa gitmesine acıdıklarını, derginin yayımlandığı sırada da sabahtan akşama kadar çalışarak dergi işlerinin yanı sıra tercüme yaptığını, hikaye yazdığını, hatta sinema yazarı Rüştü'nün sözüne kanıp kabul edilir ümidiyle senaryolar bile hazırladığını da belirtmeden geçmiyorlarsa da, Serhat bu gibi konuşmalara dayanamayıp Tuncay dergisiyle uğraşsaydı daha iyi ederdi diye söze karışmadan edemiyor. Ama onu dinleyen kim bir kere mesleğin içinde değil, üstelik onun da bu ilişkileri sonunda kendine zararlı olup kürsüden kovulmasaydı bu kadar cesur konuşamazdı diye bağlıyorlar sözü. Evet, onun sözleri gürültüye gidiyor çünkü sevilmiyor. Ve bütün bu olanlardan sonra Tuncay'la sanki hiçbir şey olmamış gibi bir kitap hazırladıkları da gözden kaçmıyor. Resmin kenarında vücudunun yarısı resmin dışında kalan Haluk onlara bir yayın evi bulmuş. Bu Haluk da herkesi tanıyormuş. Güvenilir bir tip olmadığını söyleyenler, örnek olarak Serhat ve Tuncay'ı tanıştırdığı yayın evi sahibinden ikisi adına avans alıp ancak yarısını onlara vermesi, hoş onların da kendi başlarına yayın evi falan bulacakları da yoktu ya, o ayrı mesele tabii. Haluk da aldığı parayla hemen yeni bir takım elbise yaptırıp gece kulüplerine dadanmasaydı kimsenin bir şey diyeceği yoktu. Onların henüz haberi yok Haluk'un çevirdiği dolaplardan. Bunları anlatan adam kalıbımı basarım, Haluk bu işi yapmıştır, parayı almıştır. Çünkü bana da aynı oyun oynadı. Bir gün parayı ben almaya gittiğimde patronun çıkarıp forma başına 50 lira verdiğini görünce anladım. Parayı Haluk benim yerime gidip alıyordu. Yerin dibine batsın böyle iyilik. Bana 40 lira getiriyordu. Bu dediğim de bundan kaç yıl önce. Siz farkı hesap edin. Kendisine belli etmedim ama bir daha bu para işlerine karıştırmadım diye yeminle söyledi Haluk'un gizli polis olduğunu da. Söyleyenler çünkü diyorlar bu elbiseler gece kulüpleri 10 liralarla avanslarla yürümez. Bu çocuk her akşam içecek parayı nereden buluyor? Ne iş yapıyor da her akşam bir şişe rakıyı mezesiyle nasıl? Hayır efendim olmaz diyorlar. En aşağı 30 lirası var bu işin. Her akşam ne zaman gitsek bırakın efendim diyorlar. Yılda bir iki tercüme yapmakla o tercümeleri de biliyorsunuz. Adam kabul etmemiş sonunda. Arada birkaç kuruş alabilmişse ne mutlu. Çünkü 240 sayfa atlamış zor bir yerinde. Gene de bunları bile bile bu adama iş veriyorlar. İş veriyorlar da ne alıyor? Bu parayı barlarda harcası bir gün yetişmez. Bazıları da Ahmet'in evinde 2 ay kalmış. Durumu meydanda başını sokacak bir deliği yok çocuğun diyorlar. Babasının evinden eski kitapları yürütüp Cahit'e resmin ortasında ellerini önüne kavuşturup bir cephe zabiti gibi poz veren şu esmer adama satıyormuş. Ya demin kitapçılığa başladı. Hayır evleri dolaşıp meraklılarına satıyormuş. İşte onun yanında da yıllardır hepimizin adını, maceralarını duyduğu fakat görmenin bir türlü kısmet olmadığı Kasım. Kasım bu mu? Evet. Resim çekilirken orada olmayı ne kadar isterdim. Ne kadar merak ediyorum şu adamı bilseniz. Resimden pek bir şey belli olmuyor. Söylenenlerin etkisiyle insan bambaşka bir tip göreceğini sanıyor. Ben bir kere meyhanede uzaktan gördüm. Başında kasketi vardı. Ya demek kasket giyiyor. Yanına yaklaşıp konuşmaya cesaret edemedim bir türlü. Ne mi diyecektim? Herkesin bahsettiği, ilahlaştırdığı ve yıllarca yedi düvele meydan okuyan kahraman siz misiniz diyecektim. Üzerinde iyi bir tesir bırakmazdı. Kim bu zavallı gibilerden yanındakilere bakarak başını çevirirdi? İşte gazetede, işte altında yazıyor. İşte oymuş yazıyor havadisleri. Yazıyor kahramanların renkli, resimli bir hatırası. İlave de bedava veriliyor. Bütün bu kahramanlar, bütün bu dedikodular onun için o kadar gerçekti ki Turgut bütün bu insanları onların kendilerine verdikleri önemden daha ötede görerek onların bütün yaptıklarını ciddiye alırdı. Sonunda aynı insanların beklemediği davranışlarını görünce üzüntüden nereye saldıracağını bilemez, neden bunu yaptınız, neden bu sözü söylediniz, neden, neden diye çırpınıp dururdu. Oyunun kurallarını bilmiyorsun denirdi ona. Oyunun kurallarını bilmiyorsun. Herkes yaptığı beğenilsin diye başkasının yaptığını beğenecek. Bunu yapamadığı için ona saldırırlardı. Sen ne yapıyorsun, ne yaptın, bizden farkın ne? Sen ne biliyorsun gibi aslında savunmadan öteye gitmeyen saldırıları önemsiyor, gecelerce kendini yiyerek yalnız kendini suçlu bularak olumsuz bir yöne itiliyordu. Bütün teselli resimde arkada kalmış ve yalnız başının yarısı görünen ve ona ilk yasak kitapları veren ve karşısında samimiyet buhranlarına tutularak ben bir işe yaramam, benden herkes nefret ediyor dediği zaman Selim'i teselli eden, ona cesaret veren, o zamana kadar kulaktan dolma bilgisi yüzünden varlıklarında belli belirsiz haberi olduğu sosyal kitapları, hiç duymadığı kitapları veren Hilmi'de bulmuştu. Ve Selim onun evinde rastladığı bir kıza ne büyük aptallık, kızın gene o eve gelen ve bu konularda ondan kıdemli bir hukuk talebesiyle nişanlanmak üzere olduğunu ve ona sadece bu düşüncede olan kızların düşünce ve hareket serbestliğinin verdiği ve onun anlayamadığı biçimde bir arkadaşlık anlayışı yüzünden ilgi gösterdiğini anlayamamıştı. Gerçekten de kadınların ona ilgisinin bu biçimde ortaya çıkması onu şaşırtır. Her zaman sonsuz akılsızlığı yüzünden tedavisi mümkün olmayan pişmanlıklar onu yakardı. Aşık olmuş ya da aşık olduğunu sandığı ve neredeyse aşkını kıza değilse bile Hilmi'ye anlatmak üzereyken nişanlandıklarını duymuş, bu kızla yıllar sonra hayalinde karşılaşmış ve o zamanlar itiraf edemediği aşkını anlatmış ve kız ona rahatlatıcı sözler söyleyerek Selim'in her şeyden önemli olduğunu, nişanlısının sonradan evlenmişlerdi, Selim yanında önemli olmadığını ne güzel belirtmişti. Oysa kızın onları ve nişanlısını tercih ettiğini görmemek için Selim olmak lazımdı. Bütün bunların yanında çocukları ve karısıyla geçim derdinin içinde bunalan Hilmi gösterdiği yakınlıkla Selim'in içine gömdüğü ve kimsenin farkına varmadığı aşkının acılarını daha az duymasını sağlamıştı. Kızı evlendikten sonra kocasıyla bir sinemada görünce onlar Selim'i görmemiş, arkalarındaki sıraya oturarak konuşmalarını dinlemiş, bir zamanlar ona nasıl hayran olduğunu, bu ağzında durmadan çiklet çiğneyen bir kenar mahalle dilberi gibi gevezelik eden yalnız konular farklıydı, kadının neresini sevmiş olduğunu belki hala güzeldi, kendi kendine sorup durmuştu. Hilmi'de geçirdiği günlerin, Hilmi artık bunları elbette hatırlamıyordu, hatırlamak görevi her zaman olduğu gibi Selim'e düşmüştü, tatlı izlenimleri vardı. Hatta onun evlilik hayatının etkisinde kaldığı için bunu utanarak hatırlıyordu. Ankara'daki bir edebiyatçı arkadaşına ve karısına Selim için yani evlenmesi için düşündükleri bir kızdan bahsettikleri zaman başka bir kızın varlığından ve onunla evlenmeyi düşündüğünden söz etmişti. Tabii üstü kapalı konuşmuştu. Ve işte resimde gözüne güneş geldiği için gözlerini kapatmış, yüzünü buruşturmuş bir şekilde görünen Necmi ki söylentilere inanmak gerekirse hayatını kumardan kazanmış ve gençliğinde çok sefalet çekerek gençlik dedikleri zaman 18 yaşını ifade etmek istiyorlardı. Resim çekildiği zaman 30 yaşına gelmek üzereydi. Kaldırımlarda yatmış ve resimden de anlaşılacağı üzere iri yarı ve kavgacılığı yüzünden polisle başı sık sık derde giren, kumarda kazandığı bütün parayı bar kadınlarıyla yiyen ve arkadaşlarının saldırılarına hedef olan ve resim çekildiği sıralarda kumar hayatı artık bir düzene girmiş olan ve kumarhanelerin aranan bir oyuncusu olduğu için bunu sürekli bir meslek olarak icraya karar veren, artık sokaklarda yatamam diyordu ve hiçbir zaman sokaklarda gecelememiş arkadaşları onun sokaklara veda etmesi ayıplıyorlardı. Barlarda ayakkabılarını her zaman önündeki masada oturan adamın ceketinin arkasında temizleyerek mesele çıkaran ve bununla bir zamanlar övünen, aynı zamanda bardan çıkınca yolda gördüğü bir kenara bırakılmış otomobillerin antenlerini kırmayı çok severdi. Adamların sabah arabalarına binerlerken yüzlerini görür gibi oluyorum. Poker Necmi de işte aramızda beyaz kolalı gömlek ve kırmızı kravatı severdi. Ve kendisiyle görüşmek üzere yeni tuttuğu apartmana gittiğimiz zaman saat 12'ye geliyordu. Kapıyı pijamalarıyla açtı. Kendimizi tanıttık. Bizim polis olmadığımızı öğrenince rahatladı. Bizi zevkle döşenmiş salonuna aldı. Yerler nadide halılarla kaplanmıştı. Beyaz lake mobilyalara ve duvardaki yağlı boyalara çok para sarf edildiği anlaşılıyordu. Sarı Osman'ın adamlarından çekiniyorum bugünlerde diye anlattı. Tabii bu söylediklerimi yazmazsınız. İçeriden çatlak ve cırlak bir kadın sesi "Kim o Necmi?" diye bağırdı. Necmi Bey giyinmek için bizden izin istedi. Gitmeden önce renkli mozaiklerle kaplı Amerikan barında bize kendi eliyle içkilerimizi hazırladı. İçmek için vaktin henüz erken olduğunu söylediğimiz halde dinletemedik. İçkilerimizi yudumlarken bir yandan da çevremizi hayranlıkla seyrediyorduk. Bütün kristal avizeleri, salon, radyo, pikap telbini, Yücel en aşağı 30 bin lirası var yalnız bunun dedi. 24 kişilik yemek odası takımını, eski biçimde oymalı ve yaldızlı süsleri bir usta elinden çıktığını gösteriyordu. Tavana kadar bir duvarı boydan boya kaplayan kütüphaneyi raflar şık kapaklı ciltlerle doldurulmuştu. Bütün yeni çıkan yayınlar yer alıyordu içinde. Gene Yücel, bu adam kitabı metreyle alıyor galiba dedi. Hepimiz güldük. Duvarlardaki yağlı boyaların ve bez üzerine basılmış pahalı reprodüksiyonların müzayedelerden alındığını tahmin ettiğimiz yaldızlı eski çerçeveleri vardı. Yanında tahta kaşıklar, işlemeli çoraplar, deniz kabukları, deniz yıldızları, gümüş çerçeveli minyatürler, sığırların boynuna asılan çıngıraklar, öküz boyunduruğu olduğunu tahmin ettiğimiz, yalnız herhalde sonradan cilalanmış kocaman bir tahta, Yücel bunun boyunduruğun ancak bir kısmı olduğunu ileri sürdü. Bu çocuk da meslekte yeni her söze atılıyor. Yazıları da beğenilmiyor. Şık bir üslubu yok. Henüz spor yazarlığından yeni geldi. Yazı işleri müdürü de aynı sayfadan gelme biri olduğu için nedense tutuyor bu çocuğu. Zaten dikkat etmişimdir, nedense bütün yazı işleri müdürleri spor yazarlığından gelir. Ama Yücel yazar olmak istiyor. Bana da bir köşe verin de fıkra yazayım diye tutturmuş. Yok efendim neymiş, onun da bir portresini bizim ressam Sarhoş Hüsnü yapacakmış da kendi köşesine yerleştirecekmiş. Fıkra köşesinin adını bile bulmuş, köşe kapmaca diyecekmiş. Şimdiden piyesler yazıyor. Gazetecinin dramı diye bir küçük hikaye de yazmış. Daha fıkra yazarı olmadan fıkra yazarlığını beğenmiyor. Fıkra yazarlığını bir basamak yapacakmış. Yaratıcı eğilimleri olan bir yazar böyle köşelerde sıkışıp kalamazmış. Bir gün bakarsın oyun yazarı da olur. Ben böyle ihtiraslı adamlardan korkarım. Gazetede boş zamanlarında açıyor Türkçe sözlüğü, boyuna kelime öğreniyor. Bana geçen gün bu ülkenin sorunlarının çözümlenememesinin nedeni bu sorunun kökeni kuramcılardan yoksun oluşumuzdur demez mi? Duvarlarda başka tahta parçaları da var. Ayrıca sergilerden alındığı anlaşılan resimli şiirler. Ben de bunu anlamıyorum. Ya şiir yaz ya resim yap. Camlatılmış onun yanında nazar boncukları bildiklerimizden değil, en irilerinden ortalık sehpalarla doldurulmuştu. Hani her biri yaprak gibi de birleştirilince çiçek gibi oluyor. Onlardan gümüş sigara tabloları, içinden ok atan kızlar çıkan renkli camdan sigara tabloları, sigaralıklar nargile bile var. Sayısız vazolar, kanepelerin birkaç tane oturma odası takımı vardı salonda. Hepsi de yan yana dizilmişti. Kauçuk köpükleri o kadar kalındı ki insan oturunca içinde kayboluyordu. Halıların boş bıraktığı yerlerden nefis meşe parkeler görünüyordu. Üstüne ne diyorlar, ocam gibi ciladan sürülmüştü. Ben az kaldı kayıp düşüyordum. Biz hayran hayran çevremizi seyrederken Necmi Bey kapıdan girdi. Kireç gibi beyaz kolalı bir gömlek ve yanar döner kumaştan bir pantolon giymişti. Siyah makosen papuçları mağazadan hemen alınmış gibiydi. Yumuşak mavi gözlerini üzerimize dikerek sert fakat mert bir insanın bütün heybetini ifade eden ve Davut peygamberinkini andıran bir sesle sordu. Size ne yardımda bulunabilirim? İçkilerimizi tazeledi. Misafirperverliğinin ve bize gösterdiği yakınlığın ve içkinin tesirine kapılarak bütün bunların sarhoşluğu içinde bir süre derin bir sessizliğe gömüldük. Ben elimdeki için içki konulunca soyunan kız resimli viski bardağımla oynayarak sorularımızı sıraladım. Bir süre gözü işlemeli sırma iplikli ağır perdenin kıvrımlarına takılarak daldı. Sonra birdenbire silkinerek Selim mi dedi? Hangi Selim? Sarı Selim mi? Onu çoktandır görmüyorum. Anlaşılan bütün rakipleri sarıydı. Selim dedik. Selim işte. Kaç tane Selim var dünyada? Bir tane. Onu boş yere fırtınalı hayatının derinliklerine geçmiş, günlerinin kaybolmuş, sönmüş hayallerine geri götürmeye çalıştık. Hatırlayamıyordu. Üzülüyordu. Silinmişti. Hilmi dedik. Burhan dedik. Hatırlar gibi oldu. Yüzünde bir gülümseme belirdi. Anladık. Hatırlamaya çalışıyordu. Babacan gülümsemesiyle yüzümüze bakıyordu. Bizden yardım bekliyordu. Acıdık. Hafızası çok zayıflamıştı. Filozof Burhan olmasın dedi. Tamam dedik. Sevindi. Çok güç hatırlıyordu. Lakaplardan başka bir şey kalmamıştı aklında. Kitap kurdu filmi mi dedi. Ne kadar sevindik. Ne yapıyorlar Allah'ınızı severseniz onlar şimdi. Tanıdığı insanlar nerede? Onlar nerede? Gene de eksik olmasın hatırlıyordu. Bir takım karışık hayaller dolaşıyordu kafasında. Bakışlarından anlıyorduk. Karşılıklı susuyorduk. Biraz sonra nezaketen karısı olup olmadığını sormadığımız, yalnız içeriden sesini duymuş olduğumuz hanım da geldi. Bir sen dedi. Ona Selim hatırlıyor musun? Beyler bu konuda benimle konuşmak, bu meseleyi görüşmek üzere gelmişler. Kadın çekinerek Necmi Bey'in yüzüne baktı. Dolambaç gazetesinden gelmişler. Ferahladı. Aa dedi kadın. Siz o gazetenin muhabirleri misiniz? Kendimizi tanıttık. Söyleyin bana. Çok merak ediyorum dedi. Nino ile Amelia'nın macerası nasıl bitecek? Hani şu ikinci sayfanızdaki resimli roman canım? Ben esrarlı bir gülümsemeyle meslek sırrı hanımefendi diye cevap verdim. Bir kahkaha atarak sesinin güzel olmadığını itiraf etmeliyim. Hadi canım nazlanmayın. Siz gazetecilerin bildiklerinizi bu kadar titiz saklamadığı meydanda. Ayten Gürses'in sonradan inkar ettiğiniz aşkını güya yazmayacağız diye yemin edip ağzından almışsınız. O kadına bu kadar yer ayırmanız doğru mu gazetenizde diye bize takıldı. Kahkahalarının keskinliğine bileziklerinin şıngırtısı da karışıyordu. Necmi Bey onun bu pervasızlığından biraz sıkılmış gibiydi. Bizi bırak Necmi, biz gayet iyi anlaşıyoruz diye onu payladı kadın. Bu neşeli hava içinde neredeyse gelişimizin sebebini unutuyorduk. Ben Necmi Bey'in belki geçmişte hatırlamaktan hoşlanmadığı acı hatıraları olabilir demek üzereyken, Necmi Bey birdenbire elini alnına vurarak dikkat ettim, kocaman şövalye yüzükler takmıştı parmaklarına, hepsi de iri taşlı pahalı yüzüklerdi. Selim diye öyle bir bağırdı ki hepimiz koltuklarımızdan fırladık. Onu teskin ederek yerine oturttuk, hatırlamıştı. Merakla sözlerini bekliyorduk. Beyler, heyecanlanmayın dedi. Yüzümüze acıklı bir ifadeyle bakarak yalnız onu tanıdığımı hatırlayabildim. Gerisi silinmiş, kedere boğuldu. Onu teselli ettik. Yavaş yavaş hatırladı. Evet, Burhan'ın arkadaşıydı. Evet, nasıl bilemedim. Görsem hemen tanırım. Nerede arabam? Kapıda. Hemen gidelim. Görür görmez bakın, hemen nasıl tanıyacağım işte. Selim sensin diyeceğim. Kısa boylu, sarışın, canım bir çocuktu. Onu daha fazla üzmemek için Selim'in boyunu hatırlatmadık. Zaten artık boyunun ne önemi vardı? Yahu dedi, ilahi Selim ne yapıyor? Yaşıyor mu? Birden hayır yaşamıyor diyemedik. Çünkü daha fazla heyecanlandırmak istemiyorduk. Ona münasip bir lisanla Selim'e gitmenin artık bir fayda vermeyeceğini, gitsek de Selim'i göremeyeceğini, ona işte Selim sensin diyemeyeceğini anlattık. Birlikte çektirdikleri resmi Selim'i, onu ve diğerlerini gösterdik. Gözyaşlarını tutamadı. Artık Selim'i tanıdığından şüphemiz kalmamıştı. Gerçi resimde Selim'i ona gene biz göstermiştik fakat yıllarca önce çekilen bu resim artık o kadar soluklaşmıştı ki tanımamakta mazurdu. Bununla birlikte kendisini bulup çıkardı resmin içinden. Kendi fotoğrafı da yeni bir üzüntü kaynağı oldu. Ne kadar zayıfmışım, ne kadar gençmişim, saçlarım ne kadar çokmuş diye sızlandı durdu. Bir sen, bana hamur işleri yağlı yemekler yediriyorsun. Bir lokantaya gidince sanki satın alıyoruz lokantayı. Bakın kendisi de ne kadar şişman, o kadar söylüyorum. Birsen Hanım gazetecilerin yanında kendisine hakaret edilmesine dayanamadı. Salonun uzak bir köşesine kaçtı. Bu salon da ne kadar büyüktü. Her gün masajcı geliyor. Fin hamamından çıkmıyoruz. Fakat bu kadar yedikten sonra da diye söyleniyordu Necmi Bey. Bugünden itibaren yemeği bırakıyorum. Duyuyor musun Birsen? Sabahları o mükellef kahvaltılara paydos. Sen de benimle birlikte rejime başlayacaksın. Bir bardak greyfurt suyu, bir krik krak, başka bir şey yok. Bak şu resmime, ben böyle zayıftım işte. Yalnız ızgara et yiyeceğim bundan sonra. Et de yağsız olarak. Birsen Hanım yanımıza geldi. İçkiyi de bıraksa niye dersin dedi. Seni asıl şişmanlatan içki. Biz de çok müteessir olmuştuk. Özür dileyerek ayrılmak istedik. Olmaz dedi. Size hiç faydam dokunmadı. Dünyada bu saatte bırakmam sizleri. Biraz aklım başıma gelsin. Henüz erken kafamı toplayamadım. Birsen içeriye haber ver. Bize yemek hazırlasınlar. O sırada kapı çalındı. Bir takım adamlar geldiler gittiler. Necmi Bey'in kulağına bir takım sözler fısıldadılar. Bir sürü adam besliyordu. Özel işleri hakkında tabii hiçbir şey sormadık. Bize dert yandı. Hiçbiri bir işe yaramaz. Gene de acıdığımdan bakıyorum onlara. Ayrıca ortaokulda iki çocuk okutuyorum. Doğduğum yerin ilkokulunda da fakir çocuklara yardım ediyorum. Onlara para gönderiyorum. Ayrıca ilkokulu birincilikle bitirenler için Necmi Ser'den ödülü koydum. Birincilere 500 lira dağıtılır. Herkese yetişmek gene de mümkün olmuyor. Her gün yüzlerce mektup alırım. Yardım isterler. Adımız duyulmuş bir kere. Hapse girsen kimse suratına bakmaz. Memurlar, askerliğini yapanlar, ortalık için iş teklif edenler bir tip tükenmez. Necmi Bey gene duygulandı. Gözleri yaşardı. Kimseye kızamıyorum. Kimseye demek Türkiye'miz bu kadar acıklı durumda diyemiyorum. Kim bunlara yardım edecek diye kendi kendime soruyorum. Efendiler, şu avucumda tuttuğum mektuplar çaresizlik içinde kıvrananları gösteriyor. Yoksa benim gibi bir insan müracaat edecek kadar alçalmış. Sözün burasında hepimiz estağfurullah dedik. Tabii bu insanların başvuracak bir kapıları olsa ben de sefalet içinde büyüdüğüm açlığın ne olduğunu sizler bilmezsiniz. İnsan bir yaştan sonra kaldırımlarda uyuyamaz geceleri. Taşlar soğuktur. Evet, şimdi gerçekten hatırladım Selim'i gördüğüm geceyi. Yeni yeni 3-5 kuruş sahibi oluyordu. Geç vakte kadar insanların mutlu günlere kavuşması için neler yapılabileceğini tartışmıştık. Karanlık sokaklarda bütün gece yürüdük. Meydana geldiğimiz zaman herkesin artık dağılacağı bir sırada Selim. Evet, Selim konuştu, sormuştu. Bütün bu düşüncelerimizi, ülkülerimizi böyle heyecanla konuştuktan sonra ayrılıp hiçbir şey olmamış gibi uyuyacak mıyız? Hemen harekete geçmeyecek miyiz? Burhan heyecanlanarak hayır, gerekirse sokakta bile yatarız demişti. Ben isyan ettim. Hayır, yatamayız. Ben artık kaldırımlarda yatma işinde yokum. Artık sıcak bir yatakta yatmak istiyorum. Benim gücüm kalmadı artık. Beni saymayın dedim. Başımın üstünde gökyüzü görmek istemiyorum geceleri yatarken. O geceden sonra da bir daha görmedim onları. Hepsi de ateş gibi çocuklardı. Yalnız benim gibi sokakta yatmamışlardı daha önce. Verin şu resmi bir daha bakayım. Gençlik arkadaşlarımı, ülkü dostlarımı. Fakat onlarla yaşamıştı Turgut ve bitmişti. Bitmek üzereydi Burhan'la ilişkisi. Son günlerini yaşıyordu artık. Seninle yaşıyorum Günsel'i, seni seyrediyorum. Seni seyrettikten sonra onlara artık eski gözlerimle bakamıyorum. Bunu anlıyorlar, seni sevmiyorlar. Bana çektirdikleri bütün acıları, bütün ihanetlerini artık başka türlü değerlendirdiğimi biliyorlar. Bütün ucuz romanların yazdığı gibi, tüylerimiz ürpererek okuduğumuz bütün aşağılık kitapların söylediği gibi, aşk dünyayı başka türlü gösteriyor, insanı yumuşatıyor. Allah kahretsin, sulu gözlü bir yaratık yapıyor. Fakat hayır, onlara kızıyorum. Evet, onlarla görülecek hesabım var. Bilerek ya da bilmeyerek bana acı çektirmeye hakları yoktu diye çırpınırdı. Neyin var benim sevgilim derdim ona. Ellerin buz gibi. Rengin birdenbire soldu. Unut bütün bunları. İnsanlarla gerçekleştirmek istediğin bütün hayallerini bana söyle. Bütün bunları. Seni dinlemek istiyorum. O kadar çok yarım kalmış yaşantı birikti ki canım Günsel'i. Onların hepsini anlatsam, kaldığım yerden yaşamaya kalksam benden kaçarsın. Hayır. İstemezsin beni.